Tamamlayıcı DNA dizilerinin kıyaslanmasıyla BCG'ler arasında büyük farklar olduğu ortaya çıkmasına karşın yalnızca birkaç amino asit değişikliğinin bile antijenik açıdan farklı BCG'ler oluşturmaya yeteceğini biliyoruz. Büyük olasılıkla bu değişiklikler 360 amino asitlik değişken bölgede belirli antijenik noktalarda oluyor. Bu antijenik noktaların bulunabilmesi için değişken bölgenin 3 boyutlu yapısının bilinmesi gerekecek. Harvard Üniversitesi'nden Don Willey, Douglas Freeman ve Peter Metcalf ile Montana Enstitüsü'nden Turner'ın makalenin yazarlarından işbirliği yaparak bu amaca yönelik yürüttükleri X ışını kristalografisi çalışmaları sonucu bazı ilerlemeler kaydedildi. Bugüne dek 5 VSG kristalize edildi. Fakat elde edilen bilgilerin çoğu tek bir tanesinin değişken bölgesine ilişkin. Bu bilgiler alfa sarmal olarak bilinen silindir benzeri bir yapı biçimde kıvrılmış bir protein zinciri ortaya çıkarıyor. Değişken bölgenin hemen hemen yarısının bu yapıda olduğu anlaşılıyor. Değişken bölge bir dimer, iki monomerden yapılmış çifte bir molekül olarak kristalleşiyor. Öyle görünüyor ki VSG'ler canlı tripanozomun kılıfında da dimerler halinde kümeleniyor. Kristalografi dimerin ya da en azından yarısının alfa sarmallardan oluşan bir demet olduğunu gösteriyor. Bu demetin çekirdeği her monomer bileşenden birer tane olmak üzere saç tokası biçimli iki yapıdan oluşuyor. Dimerin bir ucunda çekirdek iki sarmalla daha etkileşerek altı sarmallı bir demet oluşturuyor. Diğer uçta ise monomerler birbirlerinden biraz ayrılarak belirgin bir baş kısım oluşturuyor. Bu çok bakışımlı yapı değişken bölge dizisinin diğer yarısı için bir çerçeve oluşturuyor olmalı. Diğer yarısı henüz anlaşılamadı çünkü bir alfa sarmal değil. Çerçeve yapının zarda nasıl yönlendiği, yani hangi ucunun dışarıda olduğu hala bulunamadı. Bu yüzden de ana antijenik noktaların bu yapı üzerinde nerelerde yerleşmiş olabileceklerini bilemiyoruz. Tripanozom birbiri peşi sıra BCG genlerini açarken ve her seferinde antijenik açıdan farklı yalnızca bir tek yüzey glikoproteini yaparken neler oluyor? Bu soruya yanıt bulmak için tasarlanan deneyler yine yukarıda söz edilen türden tamamlayıcı DNA'larla yapılacak. Böylece DNA'ların her biri aslında bunlar yapay BCG genleri, tripanozom genomunda genetik malzemenin tümü nerede olursa olsun aynı genin kopyalarını saptayacak bir sonda olarak işlev görüyor. Genomun tamamını oluşturan DNA, belirli bir nükleotit dizisinin olduğu noktalarda bir kesici enzim ile kırpılıyor. Bunun sonucunda genomik DNA, her biri farklı uzunluklardaki çok sayıda küçük parçacıklara bölünüyor. Bu parçacıklar jel elektroforezi adı verilen bir işlemle boyutlarına göre ayrılıyor. Nitroselüloz kağıda aktarılıyor ve bu kağıda sıkıca yapışıyor. Radyoaktif izotopla işaretlenmiş bir tamamlayıcı DNA ki bir VSG genini temsil ediyor kağıda uygulanıyor. Tamamlayıcı DNA kağıt üzerindeki kesilmiş parçacıklar arasında bulduğu benzer dizilerde melezleniyor. Yani bu benzer dizilere bağlanıyor. Bağlanmayan tamamlayıcı DNA'lar yıkanıyor ve otoradyografi ile melezleşme bölgeleri belirleniyor. Böylece bir tripanozom klonunda tamamlayıcı DNA sondasının karşılık geldiği genin kaç farklı kopyası olduğunu ve farklı klonlarda genomun farklı bir yerinde olup olmadığını saptamak mümkün oluyor. Bu yöntemi kullanan Amsterdam Üniversitesi'nden Piet Bors ve çalışma arkadaşları, İngiltere'de Wellcome araştırma laboratuvarlarından Cross ve yardımcıları, bazı VSG genlerinin ifade edilmesi sırasında genomda okunmakta olan genin bir kopyasının daha var olduğunu buldu. Bu ek kopyaya ifadeye bağlı kopya adını verdi. Brüksel Özgür Üniversitesi'nden Etin Pace ve Maurice Stanchard, İfade edilen VSG geninin elçi RNA'sının yazılımının asıl genden temel kopya değil de ifadeye bağlı kopyadan yapıldığını buldu. Yapılan daha ayrıntılı incelemeler ifadeye bağlı kopyanın her zaman belirli bir tür noktada olduğunu gösterdi. Bir telomerin kromozomun ucu yanında. Diğer bir deyişle VSG genleri dağarcığı içerisinden bir VSG geni kopyalandı ve bu kopya bir telomer yakınındaki ifade noktasına yerleştirildiğinde ifade ediliyor. Bir VSG'den vazgeçip diğerinin yapılması ise kopyanın alınıp parçalanması ve yerine başka bir genin kopyasını yerleştirilmesiyle oluyor. Bu kopyala ve yerleştir mekanizması antijen çeşitliliğinin tek kaynağı değil. Nairobi Uluslararası Hayvan Hastalıkları Araştırma Laboratuvarı'ndan Young, Majwe ve Williams başka bir mekanizma daha buldu. Bazı deneylerde belirli bir tamamlayıcı DNA sondasının karşılık geldiği VSG geni ifade edildiğinde sondanın melezlendiği farklı parçacıkların sayısı değişmiyordu. Yani ifadeye bağlı kopya yoktu. Bunun yerine sonda her tripanozom klonunda klon geni ifade ediyor olsun ya da olmasın farklı büyüklükteki bir parça ile melezleniyordu. Bunun anlamı şu: bazı VSG genleri kopyalanmaksızın veya değiştirmeksizin ifade ediliyor. Bu genlerin zaten bir telomer yakınında olduğu anlaşılıyor. Bir telomere yakın olmaları da parçacıkların neden farklı büyüklüklerde olduklarını açıklıyor. Tripanozomlarda ve bazı başka organizmalarda kısa bir DNA dizisi bir telomer yakınında yüzlerce kez tekrarlanıyor. Bir VSG geni ile bir telomer arasındaki bu koşun tekrarlar, İngilizce'de random repeat, bir klondan diğerine farklılık gösteriyor. Sonuç olarak belirli bir telomer bağlantılı VSG genini taşıyan parçacık farklı klonlarda farklı boyutlarda olabiliyor. Bugüne dek üzerinde çalışılan VSG genlerinin hemen hemen yarısı telomer bağlantılı genler. Tripanozom genomunda yüzlerce farklı VSG geni olduğu için yüzlerce de telomer bağlantılı VSG geni olmalı. Dolayısıyla hastalığın çekirdeğinde yüzlerce kromozom olmalı. İnsan kromozomlarının sayısı ise yalnızca 46'dır. Öte yandan hastalığın DNA miktarı tek hücreli bir canlı için normal düzeyde olduğundan bu kromozomların çok küçük olmasını bekleyebiliriz. Gerçekten de bazılarının epey küçük olduklarını biliyoruz. Boston bir öğrencisi Durplock, tripanozomun çekirdek DNA'sını 4 büyüklük sınıfına ayırmak için Columbia Üniversitesi'nden Schwartz, Kanter tarafından geliştirilmiş bir teknik uyguladı. Bu sınıflar şöyleydi. Yaklaşık 100 bin nükleotit uzunluğundaki mini kromozomlar, bunun 2 ila 7 misli uzunluktaki diğer küçük kromozomlar, orta büyüklükteki kromozomlar, yaklaşık 2 milyon nükleotit uzunluğunda ve bu yöntemde ölçülemeyecek kadar uzun olan diğer kromozomlar. Devplok, her gruptan kromozomlar üzerinde VSG genleri olduğunu buldu. Bir kez de temel kopya geninin büyük bir kromozomda ve bu gene karşılık gelen ifadeye bağlı kopyanın da orta büyüklükteki bir kromozomda olduğunu gözlemledi. Bu kopyalanan molekülün başka bir kromozoma yerleştirilebileceğini gösteriyor. Başka bir deneyde bir telomer bağlantılı gen kopyalanmadı ve büyük bir kromozomun ucundaki normal yerinde ifade edildi. Bu gözlemler birçok başka laboratuvardan gelen önceki kanıtları destekliyordu. Genomda VSG geninin etkinleştirilebileceği birden fazla nokta olmalıydı. Bu genlerin tümü belirli bir telomer yanındaki aynı ifade noktasına yerleştirilmiyordu. O halde öyle anlaşılıyor ki genin ifade edilebilmesi için bir telomere yakın olmak gerekiyorsa da bu yeterli değil. Belirli bir organizmada belirli bir anda tek bir VSG genini elçi RNA yapmak üzere seçmek ve etkinleştirmek için başka unsurların da rol alması gerek. Bu etkinleşmede yer alan bazı olaylar da VSG çeşitliliğine katkıda bulunuyor olabilir. Pace, Steinhardt ve çalışma arkadaşları işlevsel bir ifadeye bağlı kopyanın bir temel kopya geninin tıpkısının yapılması ile değil de her biri son VSG geninin bir parçasını şifreleyen en azından iki telomer bağlantılı genin bölümlerinin yeniden birleştirilmesiyle oluşturulduğu durumlar bildiriyor. Bu tür bir yeniden birleştirme genel bir olguysa, tripanozom yüzlerce genomik VSG geninin belirlediğinden de çok VSG yapabiliyor olmalı. Ayrıca ifade noktalarının telomer yakınlarında olmasına ilişkin bir açıklama da bulunabilir bu olguda. Telomer yakınlarındaki kısa koşun tekrarları gibi kendini çok sayıda tekrar eden kısa DNA parçalarının yeniden birleşim geçirme olasılığı özellikle yüksektir. Zaman zaman bir ifadeye bağlı kopya başka bir genin açılması sırasında ortadan kaldırılmıyor ve ifade noktasında bir süre oyalanıyor. Kısa bir süre önce Dennis'in makalenin yazarlarından Iowa Üniversitesi'nden belirli bir ifadeye bağlı kopyanın sınırlarında bulunan dizilerin bir telomer bağlantılı genin sınırlarındaki dizilerle aynı olduğunu gösterdi. Bu durum başka çalışma gruplarından gelen benzer bulgularla birlikte değerlendirildiğinde bazı telomer bağlantılı VSG genlerinin daha önceden okunmuş ve yeni bir genin açılması sırasında işlevsel kalmış ifadeye bağlı kopyalar olabileceğini akla getiriyor. Belki de iki kromozom telomerlerini bitişik bölgelerini birbirleriyle değiş tokuş ediyorlar. Öyle ki ifadeye bağlı kopya başlangıçtaki ifade noktasından ayrılıyor. Ve başka bir telomerin yanına daha ileride okunabilmek üzere yerleştiriliyor. Belki de öte yandan genomdaki tek bir küçük DNA parçası hareketli bir denetim elemanı olarak görev yapıyor. Bir telomerden diğerine hareket edebilen ve farklı VSG genlerinin ifade edilmesine neden olan bir yazılım hızlandırıcı. Bu durumda ifadeye bağlı kopya geni ifade noktasında kalacak ve denetim elemanının ayrılmasıyla kapatılmış olacaktır. Tripanozomların ve ilişkin organizmaların bir tuhaflığı daha var. VSG'lerin ve hepsi değilse de çoğu proteinin elçi RNA'ları hep aynı 35 nükleotitlik diziyle başlar. Bu dizi VSG'yi şifreleyen genin kendisinde ya da genin etrafındaki DNA'da bulunmaz. Elçi RNA'daki bu dizi VSG geninden ayrı ve kendini tekrarlayan bir RNA dizisiyle şifrelenir. Kendini tekrarlayan bu DNA'dan yazımlanan küçük RNA molekülleri bir biçimde her elçi RNA'nın başlangıcındaki 35 nükleotitlik dizi için kopyalar sağlar. Bu dizinin muhtemelen tripanozom genlerinin ifade edilmesinde bir rolü var. Ancak henüz bu rolün ne olduğunu bilemiyoruz. Şimdi tripanozomdaki antijen çeşitliliğinin mekanizmaları hakkında bilinenleri özetleyelim. Her organizmanın genomunda VSG'leri şifreleyen yüzlerce gen var. Bu genler telomerlerin yakınında ya da kromozomun içlerinde olabiliyor. Belirli bir anda yalnızca bir tek VSG yazılımlanabiliyor ve bu gende her zaman bir telomer yakınındaki bir gen oluyor. Yazılımın gerçekleştirilebilmesi için bir iç genin temel kopya eşlenmesi ve hepsi de bir telomer yakınında olan birçok ifade noktasından birine yerleştirilmesi gerekiyor. İfade bağlı kopya olarak. Öte yandan bir telomer bağlantılı genin ifade edilebilmesi için eşlenmesi gerekmiyor. Aslında zaman zaman eşlenmesine karşın. Antijen çeşitliliği yeniden birleşme ile daha da artıyor. Bir VSG geninden diğerine geçişi başlatan moleküler mekanizmaların neler olduklarını henüz tam olarak bilemiyoruz. Ancak öyle görünüyor ki bu mekanizmalar çok karmaşık ve değişken. Onlarla başa çıkabilmek de çok zor. Dolayısıyla gelecekte kandaki tripanozomlara karşı bir aşı geliştirilebilmesi çok uzak bir olasılık. Bununla birlikte metasiklik tripanozomlara karşı bir aşı geliştirmek mümkün olabilir. Önceden de bahsettiğimiz gibi metasiklik evre çiçek sineğinin tükürük bezlerindeki son gelişim evresidir. Sinek bir memeli ısırdığında kana geçende bu metasiklik asalaklardır. Washington Walter Reed Askeri Enstitüsü'nden Klaus Esser, Glasgow'dan Stephen Hajuk, Berry ve Wickerman, metasiklik asalakların yüzeylerinde taşıdıkları VSG çeşitlerinin sayısının çok az olduğunu buldular. 15 kadar değişik VSG, Donaldson ve Esser sayısız metasiklik VSG'nin tamamlayıcısı, DNA'ları incelediklerinde bu proteinlerin kandaki VSG'lerle hemen hemen aynı C terminali benzeşme bölgesine sahip olduklarını buldular. Yani bu VSG'lerin hücre zarına bağlanış biçimleri aynı. Bunun da ötesinde metasiklik VSG'lerin genleri de tıpkı kandaki VSG'leri genleri gibi telomer bağlantılı. Ancak metasiklik asalakların neden tüm VSG çeşitlerini sergileyemedikleri henüz açık değil. Yine de etkin bir aşı yapabilmek için dağarcıklarının kısıtlı olmasından veya gen değiştirme mekanizmalarından yararlanacak bir yol olabilir. Burada bir hatırlatma yapmak gerek. Bu kitabın orijinal baskısı 1989 yılına ait. Şu anda tripanozomiya salgını için kullanılan ilaçlar son derece zehirleyici ve ayrıca tekrar buluşmayı da önleyemiyor. Ancak yeni kemoterapi yöntemleri bulunabilir. Tripanozom yüzey kılıfı olmadan memeli konakçıda yaşayamaz. Dolayısıyla VSG'yi hücre zarına bağlayan fosfogliseridi engelleyecek veya VSG'yi yeniden çıkartan enzimi etkinleştirecek bir ilaç etkili bir salgın sağlayabilir. Memelilerdeki elçi RNA'larda yukarıda söz edilen 35 nükleotitlik olağan dışı dizi yok. Dolayısıyla bu dizinin sentezini bozan bir ilaç konakçıya zarar vermeksizin asalığa saf dışı edebilir. Ayrıca tripanozomlara özgü iki hücre içi organcığa etki eden ilaçlar bulunabilir. Bu organcıklardan biri zarla çevrili bir enzim kümesi olan glikozom. Diğeri de asalan tek büyük mitokondrisinin bir uzantısı olan kinetoplast. Bunları metabolik işlevlerini veya tripanozoma özgü henüz keşfedilmemiş bir metabolik mekanizma etkileyen bir ilaç, memeli konakçısına zarar vermeksizin tripanozomu öldürebilir. Başka olası yaklaşımlar da var. Küçük bölgelerde çiçe sineği haşere öldürücüler püskürtülerek veya kısır erkek sinekler dağıtılarak temizlenebilir. Fakat böyle yöntemler birkaç ülkeyi kapsayan 10 milyon kilometre kare büyüklüğündeki bir bölgede etkili olamaz. Göçebe kabilelerin yetiştirdiği birkaç sığır dölünde tripanozomiyaza karşı kısmi bir direnç olduğu görülüyor. Bu hayvanlar fazla süt veya et vermiyor fakat daha üretken döllerle çiftleştirilmeleri mümkün. Ayrıca boğa antilobu veya büyük Güney Afrika antilobu gibi tripanozomdan zarar görmeyen yaban hayvanları ehlileştirilerek sığır yerine kullanılabilir. Son birkaç yılda Afrika tripanozomlarının mükemmel deney canlıları oldukları görüldü. Değişken yüzey kılıfları üzerinde durmadan yapılan deneylerle gen ifadesinin denetimi, zar proteinlerinin bağlanması ve işlevleri kromozomal telomerlerin yapısı ve işlenmesi ve biyolojik çeşitliliği oluşturan moleküler mekanizmalar gibi birbirinden farklı konularda bilgi sağlanabilecek. Böylece temel bilgiler de bu çok önemli halk sağlığı sorununa tripanozomiyazın denetimine katkıda bulunacak. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde tripanozoma ilişkin yeni temel bilgilerin tripanozomiyazın denetimine ve belki de ortadan kalkmasına uygulanıp uygulanamayacağı belli olacak. Viroidler 12. Onlar bulaşıcı hastalıkların bilinen en küçük etmenleri, küçük RNA iplikçikleri, bitkilerde birçok hastalığa neden oluyorlar ve büyük olasılıkla insanlarda ve hayvanlarda rastladığımız esrarengiz hastalıklarda rol oynuyorlar. T. Diner, Ocak 1981. Bitkilerde mantar, mikroorganizma ya da virüs gibi alışılmış nedensel etmenlerle hiçbir bağlantısı saptanamayan bir takım bulaşıcı hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan birine yakalanmış bir bitkide ilginç bir nokta göze çarpar. Bu bitkinin dokularından genetik malzeme ribonükleik asitin, RNA'nın olağan dışı bir biçimine bürünmüş küçük moleküller yalıtılabilir. Böylesi moleküller aynı türden sağlıklı bir bitkide bulunmaz. Sağlıklı bitkinin bünyesine sokulduklarında da çoğalarak hastalığa özgü belirtilere yol açar. Diğer bir deyişle viroid adı verilen bu RNA molekülleri söz konusu hastalığa neden olan etmenlerdir ve bulaşıcı hastalıklara neden olan tüm etmenler arasında bilinenlerin en küçükleridir. Viroidler virüslerden çok daha küçük ve çok daha basittir. Tipik bir virüs bir protein kılıf ile çevrili genetik malzemeden DNA ya da RNA oluşur. Halbuki bir viroid yalnızca çok kısa bir RNA ipliğidir. Bugüne dek viroidler hepsi de yüksek bitkileri etkileyen bir düzineden daha az sayıda özel hastalığa ilişkin olarak saptanabildi. Ancak hayvan hastalıklarına ve hatta insanları etkileyen bazı ender sinir hastalıklarına da yol açtıklarına ilişkin belirtiler var. Viroidlerin keşfi bazı açılardan 75 yıl öncesinin virüs keşfini hatırlatıyor. Louis Pasteur, Robert Koch ve daha başkalarının mikroorganizmaların özellikle de bakterilerin birkaç bulaşıcı hastalıktan sorumlu olduklarını kanıtlayan deneyleri 1890'larda tüm bulaşıcı hastalıkların sebebinin mikroorganizmalar olduğu yolunda genel bir varsayıma yol açtı. Rus mikrobiyolog Dimitri Ivanovski'nin ve Hollandalı botanikçi Martinus Bajener'inkin bir bitki hastalığı olan tütün mozaiği üzerine yaptığı araştırmalar bu genellemenin yanlış olduğunu gösterdi. Bu hastalığa neden olan etmen bakterileri tutabilecek kadar küçük delikleri olan bir filtreden geçebiliyordu. Ivanovski ve Bajener'inkin filtreden geçen virüs kavramı virüs parçacıklarının tanımlanmasına ve patojen rollerinin anlaşılmasına götürdü. Yeni bir genelleme eskisinin yerini aldı. Hayvanlarda ve bitkilerde görülen tüm bulaşıcı hastalıkların nedeni ya mikroorganizmalar ya da virüslerdir. Yakın zamana kadar hiçbir mikroorganizma ya da başka bir etmenle bağlantısı saptanamayan, taşınabilen hastalıkların nedeninin otomatikman bir virüs olduğu kanısı geçerliydi. Bu virüs yalıtılamadığında da bilinen tekniklerden yakasını sıyırabildiği düşünüldü hep. Bu genellemeyi bozan ve ilk kez bir viroidin yalıtılmasıyla sonuçlanan da yine bir bitki hastalığı üzerine yapılan araştırmalar oldu. Patateslerde uzun, çarpık ve zaman zaman yüzeyde büyük çatlaklarla kesilmiş yumruların neden olan iyisi yumru hastalığı ilk kez 1920'lerde ABD'nin kuzeydoğusunda saptandı. Bitki doku bilimcileri kısa zamanda bu hastalığın taşınabildiğini, hiçbir bakteri ya da başka mikroorganizma ile ilişkili olmadığını buldular. Böylece hastalığa bir virüsün yol açtığı varsayıldı. Bunu izleyen yıllarda bu varsayımsal virüs yalıtılmaya çalışıldı. Ancak sonuç hep başarısızdı. Bu kimseye şaşırtıcı gelmiyordu çünkü birçok virüsün yalıtılması ve arıtılması oldukça zordur. 1962'de Maryland, Bellsville'de ABD Tarım Bakanlığı'nın Tarım Araştırma Merkezi'nde çalışan William Reimer ve Muriel O'Brien, İyisi yumru etmeninin patates bitkisinden genç domateslere geçebildiğini buldular. Bu etmen domateste çoğalıyor ve 2 hafta içerisinde hastalığa özgü belirtileri, cılız ve kıvrılmış yaprakları neden oluyordu. Halbuki patateslerde hastalık daha uzun bir süre içerisinde ancak yumrular geliştikten sonra kendini gösteriyordu. Bu gözlem sistematik deneylerin çok daha hızlı yapılabilmesini mümkün kıldı. Reimer kısa bir süre içerisinde hastalığı kapmış domates yapraklarını bir fosfat çözeltisinde ufalayarak yüksek düzeyde bulaşıcı özütler hazırlanabildiğini keşfetti. Virüsün arıtılması çok zor olmamalı. 1 veya 2 ayrımsal santrifüj çevrimi işi halledebilmeliydi. Bu işlemde bulaşıcı özüte sırayla orta ve çok yüksek merkez kaç kuvvet uygulanıyor. Yer çekiminin 10.000 misli kuvvette yapılan santrifüj safsızlıkları çöktürür ve virüs parçacıkları üst sıvıda asılı kalır. Bir ultra santrifüjde üst sıvıya 100.000 gramlık ya da daha yüksek bir kuvvet uygulanması virüs parçacıklarını topak halinde çöktürecektir. Topak tekrar asıltı haline getirilir. Bu asıltıya daha fazla safsızlık ayırmak üzere tekrar santrifüj ve virüsleri topaklaştırmak üzere tekrar ultra santrifüj uygulanır. Reimer hastalık bulaşmış domates yaprağı özütlerini bu işleme tabi tuttuğunda bulaşıcı maddenin çoğunun 100 bin gram veya daha yüksek bir kuvvette yapılan 4 saatlik santrifüj sonunda bile üst sıvıda kaldığını buldu. Yani üst sıvı yüksek düzeyde ve topaklar yalnızca bir parça bulaşıcı oluyordu. Bu sonuçta sıra dışı bir şeyler vardı ve Reimer dikkatimi bu konuya çektiğinde bulmacayı birlikte çözmeye karar verdik. Olası bir açıklamanın etmenin yoğunluğunu çok düşürecek miktarda lipid, yağ içeren bir virüs olması olasılığının doğru olmadığı zaten görülmüştü. Lipid çözücüler etmeni etkisiz hale getirememişti. Geriye kalan tek mantıklı açıklama ise bulaşıcı etmenin müthiş küçük olmasıydı. Etmeni çökelme özelliklerini daha iyi anlayabilmek için yoğunluk eğilimli sakaroz içerisinde santrifüj yapmaya karar verdik. Bu Nebraska Üniversitesi'nden Brake tarafından geliştirilmiş çok güçlü bir tekniktir. Bulaşıcı etmenin yalnızca çoğu virüs parçacığından daha yavaş çökelmekte kalmayıp aynı zamanda böylesi parçacıkların nükleik asit bileşiminden de daha yavaş çökeldiğini görerek şaşırdık. Etmenin DNA veya RNA'dan başka bir şey olmadığından şüphelenmekten başka çıkar yol kalmamıştı elimizde. Bulaşıcı madde RNA, parçalayıcı enzim ribonükleazla işleme tabi tutulduğunda ise etmen etkisini kaybetti. Öte yandan DNA'yı ya da proteinleri parçalayan enzimlerle yaptığımız işlemler etmenin ne bulaşıcılığını ne de çökelme davranışını etkilemiyordu. Bu ana bulaşıcı etmenin RNA olduğu ve büyük olasılıkla proteinlerin bu işte hiçbir rolü olmadığı anlamına geliyordu. Yaptığımız birçok başka deney bu sonuçları doğruladı ve bulaşıcı RNA'nın canlı bitkide ve laboratuvarda virüslerdeki gibi bir protein kalıp içinde olmadığı konusunda bizi ikna etti. 1967'de hastalığın etmeninin serbest RNA olması gerektiğini öne sürdük. Bu bulaşıcı RNA molekülü ne kadar küçüktü? Soru sordu. Çünkü bu RNA'nın hastalıklı dokuda çok düşük derişimlerde olması ancak dolaylı yoldan biyolojik etkinliği gözlenerek saptanabileceği anlamına geliyordu. Yani domates bitkilerinin yapraklarını sürtüldüğünde hastalığa özgü belirtileri verme yeteneği gözlenerek. RNA'nın çökelme hızını bilmek bile yeterli değildi. Aynı büyüklükteki nükleik asit molekülleri tek veya çift iplikten olup oluşmadıklarına ve gevşek veya sıkışık yapıda olup olmadıklarına bağlı olarak oldukça farklı hızlarda çökebilirler. İyisi yumru etmeninin bu gibi yapısal özelliklerini bilmekten çok uzaktık. İyisi yumru RNA'sının büyüklüğünü tahmin edebilmem, ancak yoğunluk eğiminde çökertme ve jel elektroforezi ile elde edilen sonuçları Dennis Smith'in de yardımları ile birleştirerek mümkün oldu. Jel elektroforezi negatif yüklü nükleik asit moleküllerinin bir elektrik alanında pozitif kutba doğru hareket etmesi olgusundan yararlanır. İncelenecek karışım poliakrilamit bir jelin bir ucundaki kuyuya yerleştirilir. Elektrik akımı uygulandığında çeşitli moleküller jel içinde molekül ağırlıklarının logaritması ile ters orantılı bir hızla hareket eder ve böylece büyüklüklerine göre ayrılır. Sonuç olarak her biri aynı büyüklükteki moleküllerden oluşan bir derlemeyi temsil eden bir dizi bant biçimlenir. Bu bantlar boyanarak görünür hale getirilir. Her banttaki maddenin molekül ağırlığı başlangıç noktasına ya da büyüklüğü bilinen belirlenebilir moleküllerin bantlarına olan uzaklık ölçülerek tahmin edilir. Örneklerimizdeki az miktarda iyisi yumru etmeni boyandığında görünür hale gelmedi. Bu yüzden jellerdeki konumunu belirleyebilmek için tekrar biyolojik etkinliğine bakmak zorunda kaldık. Her jeli ince dilimlere ayırdık ve dilimleri domates bitkilerinin yapraklarına sürterek bulaşıcı olup olmadıklarına baktık. Sonuç su götürmezdi. Bulaşıcı RNA gerçekten de çok küçüktü. İlk tahminimiz bu RNA'nın molekül ağırlığının 50 bin dolaylarında olduğuydu. Daha ayrıntılı ölçümlerimiz 130 bin gibi bir değer verdi. Bu bulgu yanıtlanması gereken bir başka soru getirdi önümüze. Böylesine küçük bir RNA nasıl canlı bir bulaşıcı etmen olabiliyordu? Virüs biliminde çoğu virüsün molekül ağırlığı en azından 1 milyon olan bir genomları, toplam DNA veya RNA içeriği olduğu genel kabul görmüştür.